Ayrım 23.
Sayfa 208. Bununla birlikte bir süre sonra Pyotr Stepanovich babasına gelip olayın kentte herkesin ağzında dolaştığını görerek şaşırdığını söyleyince iş değişti. En çok da kulüpte konuşuluyormuş. Vali ve karısı sorunu ayrıntılarıyla biliyorlarmış. Hem en önemlisi ertesi gün, yani pazartesi günü akşamleyin Liputin'e rastladım. Olup bitenleri o da ayrıntılarıyla biliyordu. Demek ilk duyanlardan biri de oydu. Kadınlardan çoğu, hem de en kibarları, gizemli topal adını taktıkları Maria Timofeyevna'yı merak ediyorlardı. Üstelik aralarında onunla görüşüp tanışmak isteyenler bile vardı. Lebyatkinleri ortadan kaybettiren kimse işini tam zamanında görmüştü. Bununla birlikte Lizaveta Nikolayevna'nın bayılması her şeyin başında geliyordu. Bu olayın bu denli merak uyandırması, tek Lizaveta Nikolayevna'nın akrabası ve koruyucusu olduğu için doğrudan doğruya Yulia Mihailovna'ya dokunmasıydı. Daha neler neler söylemiyorlardı. Hele işin sır perdesine bürünmüş olması dedikoduyu büsbütün alevlendirmişti. Her iki evin kapısı da sımsıkı kapalıydı. Lizaveta Nikolayevna'nın beyin hummasından yattığı söyleniyordu. Sözde Nikolay Vsevolodovich de aynı durumdaydı. Yok dişi kırılmış, yok yüzü apseden şişmiş, bir sürü boş söz. Üç kişi bir anda buluştular mı, Stavrogin bu aşağılamayı hoş görecek adamlardan değildir, Şatov'u öldürür. Ama gizemli bir biçimde öldürecek, Korsika'da kan davası güdenlerin yaptığı gibi. O tiksintiyle bakıyor, omuz silkip geçiyordu. Ama bu aşağılamalar yapmacıktan başka bir şey değildi. Genellikle Stavrogin'e karşı bütün şiddetiyle o eski kini uyanmıştı. Aklı başında kimseler de onu, ama niçin olduğunu bilmeden, suçlamaya çalışıyorlardı. Kulaktan kulağa Stavrogin'in Lizaveta Nikolayevna'nın namusunu kirlettiği, İsviçre'de ikisinin arasında bir serüven geçtiği fısıldanıyordu. Biraz ileriyi görenler bu sözlere pek karışmıyorlardı, ama dinlemeye geldi mi hepsi can kulağıyla dinliyordu. Ayrıca tuhaf ama pek tuhaf bir takım söylentiler de ortada dolaşıyordu. Bunlar genel olarak değil de kendi aralarında, o da özel buluşmalarda fırsat düştükçe gizli gizli konuşuluyordu. Ben ileride anlatacağım olaylar bakımından sadece okurun bilgisi olsun diye bunlardan söz ediyorum. Örneğin şu bir iki kişi kaşlarını çatarak demiş ki, neye dayanarak orasını Tanrı bilir, sözde Nikolay Vsevolodovich ilimize özel bir görevle gelmiş. Kont K'nın aracılığıyla Petersburg'da bir takım yüksek yöneticilerle ilişki kurmuş, hatta belki de devlet hizmetine girmiş de o yöneticilerden biri tarafından özel bir takım görevlerle gönderilmiş. Aklı başında ve bir fikri olanlar, bütün ömrü rezillikle geçen, burada da ilk gün yüzü şişen bir adamın hiç de öyle bir memura benzemediğini söyleyip bu saçmalara güldükleri zaman, birikiler gene fısıltıyla ona verilen görevin resmi değil büsbütün özel olduğunu belirterek, seçilen kimse resmi bir memura ne kadar az benzerse bu olayda da devletin o kadar yararına olacağını ileri sürüyorlardı. Bu söylentiler büyük bir etki bırakıyordu. Çünkü başkentin ilimiz tarım müdürlüğüne çoktandır kancayı taktığını bilmeyen yok gibiydi. Bununla birlikte bir daha söyleyeyim, Nikolay Vsevolodovich'in ortada görünmesiyle dedikoduların kapanması bir oldu. Şunu da sözlerime ekleyeyim ki, bu uydurmalar emekli yüzbaşı Artemiy Pavlovich Gaganov'un bir gün kulüpte sözde ağzından kaçırdığı kötü amaçla söylenen bir iki cümlecikten doğmuştu. Bizim il ve ilçenin büyük toprak sahiplerinden, Petersburg sosyetesinde ileri gelen kibarlarından olan ve bir süre önce başkentten buraya gelen bu adam, Nikolay Vsevolodovich'in, ki bu olayı öykümün başında anlatmıştım, 4 yıl önce o herkesi şaşkına çeviren bir kabalıkla burnundan tutup çektiği kulübümüzün saygın yaşlısı, ölü Pavel Pavlovich Gaganov'un oğluydu. Yulia Mihailovna'nın Varvara Petrovna'ya olağanüstü bir ziyarete kalkıştığını ama hanımefendi rahatsız olduğu için kendisini kabul edemeyeceği söylenerek eve kabul edilmediğini duymayan kalmamıştı. İki gün sonra Yulia Mihailovna'nın adam göndererek Varvara Petrovna'nın sağlığını sordurduğu da ayrıca biliniyordu. Derken Varvara Petrovna'yı orada burada savunmaya başlamıştı. Elbet yüksek anlamda bir savunma, yani üstü kapalı bir biçimde. Bunun ilk belirtileri pazar gününün olaylarından söz açıldığı zaman görülmüştü. Kadın söylenenleri pek soğuk ve sert bir yüzle dinlemişti. Öyle ki bir daha onun yanında bu konudan söz açmadılar. Herkes de şu inanç yer etti. Yulia Mihailovna'nın bu gizemli işten adam akıllı haberi vardı. Hem de en gizli, en ayrıntılı yanlarına kadar. Üstelik yalnızca seyirci durumunda değildi, işin içinde parmağı da vardı. Sırası gelmişken şuna da değineyim ki, valinin karısı elde etmeye o kadar hevesli olduğu yüksek etkiye ulaşmıştı. Sosyededeki bayanların çevresini sarmaya başladıklarını görüyordu. Toplumun bir kısmı onun tutumunu beğendi, zekasını kullanmayı bildiğini de kabul etti. Ama sonra bundan gene söz açacağız. Pyotr Stepanovich'in topluluğumuzda böyle çabucak parlamasını da bu kadının onu kayırmasına yoruyorlardı. Oğlunun çabucak parlamasını Stepan Trofimovich'in aklı bir türlü almıyordu. Belki de biz onunla bunu gözümüzde büyütüyorduk. Ama herhalde Pyotr Stepanovich'in kentimize geldiğinin 4. günü, yani göz açıp kapayana kadar kısa bir zamanda önüne gelen herkesle tanışmıştı. Kentimize pazar günü gelmişti. Pazartesi günü onu salon adamı olmasına karşın kaba, herkese tepeden bakan, kurum satan, bu huyu yüzünden de kendisiyle dostluk kurulması pek kolay olmayan ilimizin belli başlı toprak sahiplerinden Artemi Pavlovich Gaganov'un kupa arabasında gördüm. Pyotr Stepanovich valilerin evinde de pek güler yüzle karşılanmıştı. Hatta sıkı fıkı oluvermişlerdi. Kendisine iltifat etmişlerdi. Delikanlı hemen hemen bütün öğle yemeklerini Yulia Mihailovna ile yiyordu. Onu İsviçre'den tanıyordu ama onun evine böyle girip çıkmasında meraka değer bir şey vardı. Ne de olsa bir zamanlar adı devrimciye çıkmamış mıydı? Doğru ya da yanlış, Avrupa'da kimi yayın işlerinde çalıştığı, bir takım kurultaylarda hazır bulunduğu savlanıyordu. Bir vakitler eski valinin gözdesiyken, şimdi emekliye çıkarılmış küçük bir memur olan Alyosha Telyatnikov bir gün benim önümde, "Üstelik bazı gazeteleri karıştırırsanız kanıtlarını da bulabilirsiniz," diye işi kesinleştirdi. Ama burada bir gerçek vardı. Eski devrimciydi ama yurduna en küçük bir zorlukla karşılaşmadan dönmüştü. Yalnızca bu değil, hemen hemen güler yüzle karşılanmıştı. Demek ki ortada bir şey olmayabilirdi. Bir kezinde de Liputin fısıldadı. Sözde bir yerden bağışlanmasını istemişler, bağışlamışlar. Ama bazı kişilerin adlarını vermesi koşuluyla o da vermiş. Böylece suçunu bağışlattıktan başka ileride de yurduna yararlı olmaya söz vermiş. Bu kötü söylentileri Stepan Trofimovich'e anlattım. O anda bir sözcüğünü bile anlayacak durumda olmamakla birlikte kendisini bir düşüncedir aldı. Sonradan Pyotr Stepanovich'i pek överek yazılmış tavsiye mektupları ile buraya geldiği ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de Yulia Mihailovna'ya yazılmıştı. Yazan da başkentin sayılı kişilerinden birisiyle evli, yaşlı bir hanımefendiydi. Yulia Mihailovna'nın vaftiz anası olan bu hanımefendi, Kont Kaan'ın da Nikolay Vsevolodovich aracılığıyla Pyotr Stepanovich'i pek beğenmiş olduğunu, onun için geçmişteki suçlarına karşın mert bir delikanlı diye yazıyordu. Yulia Mihailovna, zaten binbir güçlükle edindiği birkaç kodaman dostuna pek önem verdiğinden bu yaşlı hanımın yazdığı mektuba pek sevinmişti. Bununla birlikte işin özel başka yanları da vardı. Kocasını Pyotr Stepanovich ile o kadar yüz göz etmişti ki von Lempke sonunda bundan yakınmaya başladı. Neyse, bunu da sonraya bırakalım. Bu arada unutmamak için şunu da söyleyeyim ki bizim ünlü yazar bile Pyotr Stepanovich'e güler yüz gösteriyordu. Hemen onu evine görüşmeye çağırmıştı. Gururundan hindi gibi kabaran bir adamın gösterdiği bu acelecilik Stepan Trofimovich'e her şeyden çok dokundu. Bana sorarsanız ben işi başka yandan ele alıyor, Bu nihilisti evine çağırmakla Karmazinov, iki başkentin ileri düşünceli gençleriyle temasa geçme hedefini güdüyordu. Büyük yazar bu devrimci gençliğin önünde hastalığa tutulmuş gibi tir tir titriyordu. Cahil kafası Rusya'nın geleceğini bu gençliğin ellerinde görmekteydi. Bu gençlere dalkavukluk ediyordu. Bunu da sadece onlar kendisine aldırış etmedikleri için yapıyordu. 2. Pyotr Stepanovich iki kez babasını görmeye geldi ama ne yazık ki ben ikisinde de orada değildim. Birincisinde çarşamba günü, yani Varvara Petrovna'ların evinde babasıyla ilk karşılaştıklarından 4 gün sonra geldi, iş hakkında konuştular. Zaten toprak sorununu gürültü patırtı çıkarmadan çözmüşlerdi. Varvara Petrovna her şeyi üstlenmişti elbet, çiftliği satın alarak istenen parayı vermişti. Kadın bunu Stepan Trofimovic'e ta her iş olup bittikten sonra duyurdu. Varvara Petrovna vekili olarak gönderdiği arabacısı Alexey Yegorovich elinde imzalanacak bir kağıtla ona geldi. Stepan Trofimovich bir şey söylemeden ağırbaşlı bir tavırla kağıda imzasını attı. Ağırbaşlı derken şunu söylemeliyim ki birkaç günden beri bizim ihtiyarcık bayağı tanınmaz bir insan olmuştu. Hiç eskisi gibi değildi, şaşılacak kadar sessizleşmiş, hatta pazardan beri Varvara Petrovna'ya bir mektup bile yazmamıştı. Bir vakitler düşte görsem inanmayacağım şey. En önemlisi de pek suskun oluşuydu. Belki bu suskunluk kesin olağanüstü bir karara varmasından ileri geliyordu. Kafasına bir düşünce koymuştu, bu düşünceye saplanmış bekliyordu. Zaten ilk günler, hele pazartesi, adam akıllı hastaydı. Sıtma nöbetleri geçirdi. O durumuyla bile bilgi almadan edemiyordu. Ama ben olayları bırakıp tahminler yürütmeye, bir takım görüşler ortaya atmaya başladım mı hemen susmam için elini kolunu sallamaya başlıyordu. Oğluyla yaptığı iki görüşme onun üzerinde üzücü bir etki bıraktı ama onu kararından caydırmadı. Oğluyla her görüşmeden sonra alnında sirkeye batırılmış bir mendil bütün gün divanın üstünde uzanıp yatıyordu. Bununla birlikte sözcüğün tam anlamıyla suskunluğunu bozmuyordu. Üstelik bazen sözümü kesmeden beni dinlediği de oluyordu. Zaman zaman kendi kendine verdiği o gizemli kararın zayıflamaya başladığını, yeni yeni ayartıcı düşüncelerin başkasına karşı koymaya çalıştığını sandıracak durumları oluyordu. Bu durum bir saniye kadar sürüp geçiyordu ama ben gene değineyim. İçini dökmek, yalnızlığı bırakmak, kollarını sıvayarak son bir savaşa girme isteğiyle yanıp tutuştuğundan kuşkulanmaya başlamıştım. Perşembe günü Pyotr Stepanovich'in ikinci kez gelip gittiği günün akşamı, "Sevgili, sevgili oğlum, bu sözlerin hepsi saçma, kabul. Mutfak işçisinin diline yakışır şeyler, evet. Şimdi bunu ben de anladım. Onu ne yedirdim ne içirdim, daha ana kuzusuyken Berlin'den posta arabasıyla Rusya'daki halasına gönderdim. Hepsi doğru, kabul. Beni yedirip içirmedin, beni posta arabasıyla gönderdin. Bu yetmiyormuş gibi üstelik beni burada soyup soğana çevirdin. Ama bahtsız, seni posta arabasıyla göndermiş olsam da bütün yaşamımca yüreğim senin için çarpmadı mı diye bağırdım. Güldü. Ama kabul ediyorum, kabul ediyorum, doğru, varsın posta arabasıyla göndermiş olayım diye sayıklar gibi sözlerini bitirdi. 5 dakika sonra Turgenev'i anlamıyorum dedi. Onun Bazarov'u pek uydurma bir tip. Dipnot, Turgenev'in Babalar ve Oğullar romanının baş kişisi. Gerçekle hiç ilgisi yok. Bir şeye benzemediği için ona önce kendileri boş verdiler. Bu Bazarov, Nozdreyev'le Byron'un rastgele bir karması. Dipnot, Gogol'ün Ölü Canlarındaki kişi. Evet, harfi harfine Nozdreyev ve Byron. Dikkat edin, bakın, güneş altında enikler gibi keyiflerinden havlayıp takla atarlar. Onlar mutlu, onlar utkun. Byron'un ne işi var burada? Sonra o ne yayvanlık? Ne öfkeli onur, ne kendini beğenmişlik. O ne adından söz ettirme ihtiyacı. Varsa da yoksa da adı. Ah, karikatürler. Rica ederim diye bağırdım. Yoksa sen kendini bu halinle insanlara, İsa'nın yerine mi önermek istiyorsun? Gülüyor, pek çok gülüyor. Tuhaf bir gülümsemesi var. Annesi böyle gülmezdi. Boyuna gülüyor. Sustu, sonra birdenbire kurnaz insanlar dedi. Pazar günü söz birliği etmişler. Sözlerine kulak kabartarak ah şuna hiç kuşku yok diye bağırdım. Bu bir komploydu. Zaten teyellerle tutturdukları sökükler pek belli oluyordu. Çok kötü bir oyun oynadılar. Ben bunu demek istemiyorum. Biliyor musunuz ki görmesi gerekenler görsün diye özellikle teyelle tutturmuşlardı. Anlıyorsunuz değil mi? Hayır, anlamıyorum. Daha iyi, geçelim. Bugün çok kızgınım. Ona sitem ederek, peki onunla niçin tartıştınız Stepan Trofimovich diye azarlayarak sordum. Ona doğru yolu göstermek istiyorum. Gülersiniz tabii. O zavallı dağ, ah dostum inanır mısınız? Kendimi yurtsever hissediyorum. Zaten hiçbir zaman Rus olduğumu unutmadım. Aslında gerçek bir Rus, sizden benden başka türlü olamaz. Bunda karanlık, kaypak bir şey var. Tamam diye cevap verdim. Dostum, çıplak gerçekte hep gerçeğe benzemeyen bir yan vardır biliyor musunuz? Onu gerçeğe benzer duruma sokmak için ille biraz yalan katmak gerekir. İnsanların her zaman yaptığı da budur. Belki bunda bizim anlamadığımız bir şey var. Ne dersiniz? Bu utku bağırtısında bizim anlamadığımız bir şey yok mu? Olsa keşke. Öyle isterdim ki. Sesimi çıkarmadım. O da epey zaman sustu. Sonra birdenbire sayıklıyormuş gibi mırıldandı. Sözde Fransız aklıymış. Yalan. Fransız aklını niçin eleştirirler? Bizim Rus tembelliği, bizim miskinliğimiz, bir düşünce yaratmadaki yeteneksizliğimiz. Yalnızca bu. Öteki ulusların sırtından geçinmeye alışmışız. Yalnızca bu, başka bir şey değil. Bunlar yalnızca tembel adamlar. Fransız aklı falan değil. Ah, insanoğlunun iyiliği için Rusları zararlı mikroplar gibi yok etmek gerekir. Biz gençliğimizde büsbütün başka amaçlar peşinde koşmuştuk. Şimdi ben bir şey anlamaz oldum. Anlamaktan vazgeçtim. Sen biliyor musun diye bağırdım ona. Biliyor musun o sizi coşturan giyotin programınızın başında geliyorsa yalnız bunun içindir. Kafa kesmek kadar kolay bir şey yoktur ama ülkü sahibi olmak her şeyden güçtür. Tembelsiniz, bayrağınız bir paçavra. O yük arabaları ya da nasıl diyorlar orada, insanlığa ekmek taşıyan yük arabalarının dönen tekerlekleri. Sixtin Kilisesi'ndeki Madonna'dan daha yararlıymış insanoğullarına ya da bilmiyorum orada nasıl söylüyorlar. Neyse, bu biçimde saçma. Ama anlamıyor musun diye bağırdım. Anlamıyor musun ki insanların mutluluk kadar felakete de ihtiyacı var. Gülüyor. Bana senin işin gücün kadife mindere yan gelip yayıncılık yapmak dedi. Daha da kaba bir söz söyledi. Baba ile oğlun senli benli konuşması sevecen zamanlarda pek iyi. Ama birbirlerine sövüp sayarken düşünün bir kez. Bir an sessizlik oldu. Sonra birdenbire yerinden doğrularak "Dostum biliyor musunuz bu kesinlikle bir sonuca varacak" dedi. "Elbette" diye cevap verdim. "Ama çoğu zaman dünyamızın hiçbir şeyinde tam bir bitiş yoktur. Bununla birlikte bunun bir sonu olacak kesinlikle, kesinlikle." Kalktı, odada sinirli sinirli dolaşmaya başladı. Sonra gücü tükenerek kendini divanın üstüne attı. Cuma sabahı Pyotr Stepanovich ilçede bir yere giderek pazartesi gününe kadar orada kaldı. Bu haberi bana Liputin getirdi. Konuşma arasında kız erkek Lebyatkin kardeşlerin nehrin öbür yakasındaki Gorşeçni mahallesine taşınmış olduklarını da öğrendim. Evlerini ben değiştirdim diye de ekledi. Sonra Lebyatkin konusunu bırakıp birdenbire Lizaveta Nikolayevna'nın Mavriki Nikolayevich ile evlenmek üzere olduğunu söyledi. İş daha resmen ortaya çıkarılmamışsa da söz kesilmiş, her şey olmuş bitmişti. O günün ertesi Lizaveta Nikolayevna'ya rastladım. Mavriki Nikolayevich yanındaydı. Geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk kez dışarı çıkıyordu. Uzaktan beni görünce gözleri parladı, dostça gülümsedi, başıyla selam verdi. Bunları Stepan Trofimovich'e anlattım. Lebyatkinler hakkındaki bilgilerden başkasına pek ilgi göstermedi. Şimdi geçen 8 gün içindeki gizemli durumumuzu anlattıktan sonra, ki o zaman henüz bir şey bilmiyorduk, onları izleyen olayları yazmaya başlayacağım. Hem bu kez artık işin iç yüzünü bilerek bütün bunlar nasıl aydınlandı, nasıl açıklandıysa öylece kaleme alınacaktır. o pazardan sonra gelen 8. günden başlayacağım, yani pazartesi gününden, o günün akşamından sonrasını öykülemekle işe başlayacağım. Çünkü gerçekten de bu akşamla birlikte yeni öykü bir başlıyor. 3. Saat akşamın 7'siydi. Nikolay Vsevolodovich çalışma odasında yalnız oturuyordu. Yüksek tavanlı, yerleri halı döşeli, biraz eski biçim ve hantal mobilyalarla döşeli bu odayı eskiden beri pek severdi. Divanın ucuna oturmuştu, sokağa çıkacakmış gibi giyinmişti ama çıkmayı düşünmüyordu. Önündeki masanın üzerinde abajurlu bir lamba duruyordu. Geniş odanın köşeleri karanlığa yakın loşluktaydı. Nikolay Vsevolodovich'in bakışları dalgın ve kımıltısızdı ama büsbütün suskun değildi. Yüzü yorgundu, biraz da zayıflamıştı. Yanağı apseden şişmişti, dişinin kırıldığına ilişkin söylentiler doğru değildi. Diş birkaç gün sallandıktan sonra yerine oturmuştu. İç yanından patlamış olan üst dudağı da hemen hemen iyileşmişti. Yüzündeki şişin bir hafta sürüncemede kalmasına neden hastanın kendisiydi. Çünkü doktora görünmek istememişti. Apseyi yardırmaktansa şişin kendi kendine patlamasını bekliyordu. Değil doktor çağırmak, annesini bile yanına sokmak istemiyordu. Kadın günde bir kezcik, o da akşam karanlığı basınca, lambalar yanmadan önce ancak bir iki dakikalığına oğlunun yanına girebiliyordu. Kentte bulunduğu sırada Varvara Petrovna'ya her gün 3-4 kez uğrayan Pyotr Stepanovich'i de yanına sokmamıştı. Pyotr Stepanovich 3 günlük bir geziden sonra pazartesi günü kente döndü. Kentin bir ucundan girip öbür ucundan çıktıktan sonra öğle yemeğini Yulia Mihailovna da yedi. Akşam üzeri de kendisini sabırsızlıkla bekleyen Varvara Petrovna'nın evinde boy gösterdi. Yasak kalkmıştı, Nikolay Vsevolodovich ziyaretçi kabul ediyordu. Varvara Petrovna onu oğlunun çalışma odasının kapısına kadar kendisi götürdü. Ne zamandır bir görüşseler diyordu. Pyotr Stepanovich'ten oğlunun yanından çıkınca ille kendisini görüp neler konuştuklarını anlatmasını istedi, söz aldı. Sonra 2-3 kez kapıyı hafifçe vurdu, ses çıkmayınca kapıyı araladı. Çekingen bir sesle, "Nikolay, Pyotr Stepanovich geldi, görüşmek ister misin?" diye sordu. Bir yandan da oğlunun lambanın arkasına düşen yüzünü seçmeye çalışıyordu. Pyotr Stepanovich, "Olur, elbette olur," diye neşeli neşeli bağırarak kapıyı itti, girdi. Nikolay Vsevolodovich kapının vurulduğunu duymamıştı. Yalnızca annesinin çekingen sesini duymuştu ama cevap vermeye vakit bulamamıştı. Önünde o anda okuyup bitirdiği, kendisini düşünceye sürükleyen bir mektup duruyordu. Pyotr Stepanovich'in sesini duyunca irkildi. Önündeki mektubu hemen sümenin altına soktu ama iyice gizleyemedi. Mektubun bir köşesiyle zarf göz önündeydi. Pyotr Stepanovich şaşılacak bir saflıkla "Toparlanasınız diye özellikle öyle bağırdım," dedi. Sonra masaya doğru yürüdü, sümenin altından ucu görünen mektupla zarfa dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Nikolay Vsevolodovich yerinden kımıldamadı, durgun bir sesle, "Elbet bu arada sümenin altına sokmaya çalıştığım mektubu da gördünüz," dedi. Konuk, "Mektup mu? Tanrı size bağışlasın, mektuplarınızdan bana ne?" dedi. Sonra çoktan kapanmış kapıdan yana dönerek başıyla orayı işaret etti ve sözünü sürdürdü. Ama asıl soruna, Nikolay Vsevolodovich soğuk bir sesle, "Kapı dinleme alışkanlığı yoktur.